Ayrım 6. Son Yüzleşme, Lisa Gardner, sayfa 62. Didi suyundan bir yudum aldı. Yalancı oldukları her hallerinden belli olan insanlara bayılıyordu. İşini çok kolaylaştırıyorlardı. Charlie en sonunda seni görmek istedim dedi. Nerede olduğumu nasıl bilebildin? Polis tarayıcısıyla. Ben bir santral memuruyum, unuttun mu? Tüm aramalardan haberdar olurum. Cinayeti duydum ve senin de burada olacağını tahmin ettim. Neden? Çünkü seni Google'dan araştırdım. Anlayamadım. Seni Google'da arattım. Boston'daki dedektiflerin isimlerini araştırdım ve senin ismin hep en başında geldi. Eyalet polisinin küçük kızını bulmuş, ailenin ortadan kaldırılış planını ortaya çıkarmış, Güney Boston'daki kayıp kadını bulmuşsun. Biraz araştırma yaptım ve... Kız elindeki kahve bardağını bırakıp Didi'nin gözlerinin içine bakarak omuzlarını silkti. 4 gün sonra neler olacak bilmiyorum. Sanırım sadece cinayetimi açıklığa kavuşturabilecek kişiyle tanışmak istedim. Senin de beni tanımanı istedim. Belki bu sana yardımcı olabilir. Belki beni tanırsan olayı çözmek için daha çok çabalar ve en sonunda katili yakalarsın. Birileri artık bunu yapmalı. Didi, o birileri ben değilim dedi. Ama neden? Sen Cambridge'de bir ev kiraladın değil mi? Orası benim bölgem değil. Aa, belli ki Charlie bunu bilmiyordu. Belki de orada öldürülmem. Ama arkadaşların öyle öldürüldü. Yani kendi evlerinde, öyle değil mi? Orası benim gerçek evim değil dedi kız. Ben sadece bir oda kiraladım, o kadar. Aynı şey. FBI ajanı cinayetlerin tanıdık biri tarafından işlendiğini söylemişti değil mi? Yani olayın iki tarafında olanlar birbirine yabancı değildi. Tanıdık bir katil ve tanıdık bir kurban. Evet, o yüzden de seni kendini en rahat ettiği yerde öldürecektir. Bu işlemin bir parçası, saldırganın yöntemi bu. Metroda giderken arkandan gizlice yaklaşmak değil niyeti. Sana gelişini görmeni istiyor. Onu yüzünde bir tebessümle karşılamanı bekliyor. Oyun böyle oynanıyor. O halde ayın 21'inde eve gitmeyeceğim. Didi yine de merak içindeydi. Bu durumda yaşadığın kasabadan ayrılıp büyük şehre geldin öyle mi? Burada izini kaybettirip kalabalıkta saklanabileceğini düşündün. Kız başını evet anlamında salladı. Ayrıca koşuyor, ağırlık çalışıyor, boks yapıyor ve ateşli silah eğitimi alıyorum. Savunmasız değilim yani. Didi sertçe silah taşıma ruhsatın var mı diye sordu. Evet. Nasıl becerdin bunu? İnsanların araçlarında, evlerinde ve iş yerlerinde silah bulundurmalarına izin verilen diğer pek çok eyaletin aksine Massachusetts'ta silah sahibi olabilmek için ruhsat gerekliydi. Taşıma hakkı ise bunun da bir basamak üstündeydi. Taşıma ruhsatı sayesinde kişi evinin ya da iş yerinin dışında da silahını üzerinde taşıyabilirdi. Ne var ki bu ruhsatı alabilmek için sağlam bir sebep gerekliydi. Güvenlik işinde çalışıyor olmak, yanında çok miktarda nakit taşımayı gerektirecek bir iş yapıyor olmak gibi bir sebep olmalıydı. Didi'ye göre genç ve paranoyak olmak ruhsat almak için yeterli değildi. Didi'nin aksine kız yüzüne inatçı bir ifade takınarak ''Silahım yasal'' dedi ve ellerini önünde birbirine kavuşturdu. Didi onu süzmeye devam ediyordu. ''Pekala, yasal bir silahın var ve tehlikeli olabilmek için eğitim alıyorsun. Ama ismin aynı. Charlie'in, Rosalind, Carter Grant. Bunca önlem almışken adını neden değiştirmedin?'' Kız bir kez daha uzaklara baktı. ''Çalışmam gerek ve şimdiye kadar bulabildiğim tek iş acil komuta merkezinde santral memurluğu. O da özgeçmiş araştırması gerektiriyor. Kendime yeni bir kimlik edinmiş olsaydım bile incelemeye takılmayacak bir kimliğin nasıl çıkarılacağı konusunda bir fikrim yoktu.'' ''Hayır.'' Kız şaşkın bir halde gözlerini Didi'ye dikti. ''Hadi ama vaktimi boşa harcama. Bir konuda yalan söylüyorsun ve sonra ben de tüm söylediklerinden ve bahsettiğin olaylardan şüphe duymaya başlıyorum.'' Didi saatine bir göz attı. 3 dakikan kaldı. ''O yüzden bu süreyi oyun oynamayarak geçirsen iyi edersin.''
''Sadece 3 dakikan mı kaldı?''
''Evet, biz buna yaşam biçimi diyoruz.'' dedi Didi usulca. 40 yılın sonunda şansımı bir denemek istedim. O yüzden şimdi beni oyalama. Gözlerimin içine bak ve adını neden değiştirmediğini söyle.''
''Eve dönmek istiyorum.
Didi kızın bunu söyleyiş biçiminden, Didi onun Cambridge'deki kiralık odasından bahsetmediğini anlamıştı. Kasabasından, orada tanıdığı insanlardan bahsediyordu. Çocukluk arkadaşları öldürülmeden önce ait olduğu yeri kastediyordu. Kız Didi'nin ancak şimdilerde nasıl bir yer olduğunu anladığı bir yerden bahsediyordu. Bu gerçek Didi'yi bir parça ürkütmüş, tüylerini diken diken etmişti. Çünkü gitmek için sadece 3 dakikası kalan Didi'nin kulağına kızın sesi ağlamaklı ve özlem dolu geliyordu. Katilinin seni bulmasını istiyorsun.
Yoksa evime gidemem.
Seninle hiç iletişime geçti mi? Not, telefon, herhangi bir uyarı ya da tehdit var mı?
Kız başını hayır anlamında sallayıp nazik bir biçimde anlıyorum dedi. Yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Ne tehdit, ne taciz, ne katil, haliyle ne de bir suç var ortada. Bu da soruşturma yapamayacağınız anlamına geliyor. Ben sadece bugün dinlediğiniz bir masalım.
Didi adını değiştirmelisin dedi ya da en azından hikayeni yaşadığın bölgedeki polislere anlat. Sen bir acil destek hattı santral memurusun. Onlar sırtlarını sana dayıyor. Bu yüzden seni korumayı isteyeceklerdir.
Charlie başını sallayarak katil tanıdığım, güvendiğim biri olacak dedi.
Ah ama Grosvenor polis merkezi arkadaşlarını tanımıyordu. Aralarında hiçbir bağ yok. Bu da onların elindeki en güvenilir bağ olduğun anlamına geliyor.
Ne var ki Charlie bir sebeple yine de ikna olmuş görünmüyordu.
Didi sen paranoyaksın diye onlar sana yardım etmezlik etmeyecekler diye düşündü.
Sonra da saatine baktı. Zaman dolmuş, görüşme bitmişti. Şimdi artık yeni şeyler kazanmış olan Didi'nin eve gitme vaktiydi. Ayağa kalktı.
Charlie'in Rosalind Carter Grant, ne tür bir silahın var senin?
Kız tek kelime etmeden onu izliyordu. Didi de bakışlarına aynı şekilde karşılık verdi. Taurus marka 22'lik bir tabanca dedi kız lafı uzatmadan. Woburn'daki Massachusetts Tüfek Derneği'nden J.T. Dillon'dan ders alıyorum.
Öyle mi? Atıcılıkta ne kadar iyisin?
15 metreden hedef tahtasını tam 12'den vurabiliyorum.
Sanki kulağa birisinin kafasını arka arkaya 2 el ateş etmekle de iyiymişsin gibi geliyor.
Kız hiç istifini bozmadan riskli bir hedef dedi. Yine de hedef tahtası daha iyi bir seçim diye düşünüyorum.
Didi bu cevabı da sindirmeye çalıştı. Kafasında hala kızın bir olay yerinde ne işi olduğu sorusu dolanıp duruyordu. Kaldı ki sorularına verdiği cevaplardan da pek hoşlanmamıştı. Ama yine de olay yerinde meraklı kalabalığın bir parçası gibi bulunmak suç teşkil etmiyordu.
Didi masadan uzaklaştı.
Pekala işimiz bitti. Bir an durdu, şimdilik.
Kız gözlerini birkaç kez kırpıştırdı.
Bu ne demek? Eve git, kendine dikkat et. Bir daha polisin olay mahalline girme.
Kendi olay mahallimde dahil mi buna?
Charlie belli belirsiz gülümseyip ayağa kalktı.
Bana yardım edemeyeceksin.
Az önce söylediklerinde haklıydın. Ortada suç yoksa soruşturma da olamaz.
Odamı tertemiz tutuyorum. Tüm yerleri, duvarları, çarşafları bir gece önceden çamaşır suyuyla dezenfekte edeceğim. Eğer 21'i gecesi bir suç işlenecek olursa, soruşturmayı sen yaparsan ya da başka bir dedektif yapacak olursa bunu bilin. Olay yerinde her ne bulursanız katilin bir izi olacak. Ayrıca tırnaklarımı kontrol edin. Onları uzatıyorum ve inanın aralarına kan, saç, deri, her ne DNA parçası olursa olsun doldurmaya çalışacağım. Vazgeçmeyeceğim. Unutma, ayın 21'inde. Hazırlanıyor, plan yapıyor, strateji geliştiriyorum. Beni yakalayacak olursa savaşmadan vazgeçmeyeceğim.
Didi gözlerini kıza dikti. Ona inanıyordu. En azından bu kadarı doğruydu.
Charlie'in Rosalind Carter Grant, ölürken de çabalayacağım dedi.
Bunu unutmayın dedektif Warren. Ondan sonrası size kalmış.
4. Bölüm.
Anne, ben geldim.
Çocuk aceleyle kapıdan içeri girip Red Sox sırt çantasını sol köşeye fırlatırken ayaklarındaki kar botlarını da sağ köşeye savurarak çıkardı. Üzerindeki lacivert kabanını öne doğru atıp çoraplı ayaklarıyla kabanının üzerinden atlarken oldukça neşeliydi. Mutluluk veren bir gümbürtüyle ayakları yere değdiğinde bu kez başındaki bereyi havaya fırlattı. Beresinin nereye düştüğünü hiç merak etmeden bir şeyler atıştırmak için doğruca mutfağın yolunu tuttu. Koridorun diğer ucundan annesi azarlayarak "Ces!" diye bağırdı. "Gürültü yapma, telefonla konuşuyorum." Ces annesine cevap vermedi. Çünkü annesinin cevap beklemediğini biliyordu. Ces'in içeri girmesi ve annesinin ona cevabı her gün yaşadıkları okul sonrası ritüellerinden biriydi. Tıpkı Ces'in gelir gelmez bir paket Twinkles yemesi gibiydi. Ces'in annesi telefon aracılığıyla çalışıyordu. Satış temsilcisi gibi bir şeydi. Oğluna pek çok kez böyle bir işi olduğu için şanslı olduğunu söylemişti. Evde çalışıyor olması Ces'in okul sonrası o korkunç programlara katılmak zorunda kalmamasını sağlıyordu. O programlarda çocuklara meyveli çikolatalardan veriliyordu ki kolay çiğnenenlerden bile olmayan, kendisine öz saygısı olan hiçbir çocuğun sevmediği çatır çutur çikolatalardı bunlar. Onlar ebeveynlerce tercih sebebiydi çünkü kutuyla alındıklarında daha ucuza geliyorlardı. Ces mutfakta tezgahın üzerine çıkıp en üstteki dolabı açarak içinden mavi plastik bir bardak çıkardı. Elindeki bardağı yere bırakıp tezgahtan aşağı atladı. İşte onu mutlu eden bir gümbürtü daha koparmıştı. Bu kez sanki yer de ona karşılık vermişti. Aşağı katta bir dinozor kadar yaşlı olan Bayan Flowers oturuyordu. Ces'in evin içinde koşturmasından hiç hoşlanmıyordu. Pek çok kere Ces'in annesine sanki evin içinde fil kovalıyormuş gibi diyerek dert yanmıştı. Annesi de huzursuz bir ifadeyle gülerek erkek çocuğu işte yaramazlığını yapacak derken bir yandan da gözleriyle Ces'e bu durumu düzeltmezse başına gelebilecekleri anlatan bir bakış fırlatmıştı. Ces iç geçirerek buzdolabına daha sessiz adımlarla ilerledi ve kapağını açtı. Anlaşma böyleydi. Twinkies kekini yiyebilirdi ama bunun için bir bardak süt içmek zorundaydı. İyi bir anlaşmaydı. Ces kendine bir bardak süt doldurup kekin içindeki dolgu kremayı emdi. Okuldan sonraki ilk aktivitesini böylece tamamlayıp oturma odasına yöneldi. Okuldan sonra televizyon izlemesi ya da video oyunu oynaması yasaktı. Annesinin dediğine göre televizyon insanın beynini uyuşturuyordu ve eğer Ces gelecekte daha iyi bir hayat istiyorsa o beyne ihtiyacı vardı. Ayrıca televizyon ve oyunlar gürültü çıkarıyorlardı ki bu annesinin işi için hiç iyi değildi. Bu durumda devreye ikinci anlaşma giriyordu. Oturma odasındaki yemek masasının üzerinde duran bilgisayarı kullanabilirdi. Masa 4 kişilikti ama evde sadece Ces ve annesi olduğundan 2 kişilik boş yer vardı. O yerlerden birine bilgisayar konulmuştu. İkinci boşlukta Ces'in ödevleri ve çalışma kağıtları için ayrılmıştı. Akşam yemeğinden sonra annesi Ces'in çalışma kağıtlarını kontrol eder, ardından da ödev zamanı gelirdi. Ces ödevini yaparken annesi de kendi ödevini yapıyor olurdu. Annesi de okuyordu çünkü, bakıcılık. Bir sene daha okula gidecek ve sonra dediğine göre daha iyi bir işi olacaktı. Daha kazançlı, daha faydalı bir iş bulacaktı. Hatta belki de Bayan Dinozor Flowers'ın süpürge sapıyla tavanı dövmediği, çocukların gönlünce koşup oynadıkları, önünde kocaman bir oynama alanı olan daha iyi bir apartmana taşınırlardı. Ces sandalyeye oturup dizüstü bilgisayarı açtı. Bilgisayar biraz eski ve annesinin iyi biri olan eski sevgilisinden hediyeydi. O da Red Sox'u seviyor. Ces ile dışarıda kovalamaca oynuyordu. Hatta Jesse'ye ilk oyuncak ayısını da o almıştı. Ayıcığın elinde bir beyzbol sopası ve topu vardı. Ces Athlete Animal sitesinde de bu hayvandan esinlenerek bir rumuz seçmişti. Ayısına sayı vuruşçu ayı adını vermişti ve Ces bu isme gerçekten bayılıyordu. İleride bir gün o da beyzbol oyuncusu olmak, tıpkı Big Papi gibi olmak istiyordu. Annesinin o ilişkisi tam bir yıl sürmüştü. Sonra o sevgili göz göre göre başka birini bulmuş, annesi onun arkasından çok ağlamıştı. Ces de artık Mitchell'ı sevmeyi bırakmış, aksine ondan nefret eder olmuştu. Hatta bir gece Ces elindeki makasla sayı vuruşçu ayıyı parçalamak için elinden geleni yapmıştı. Ama ertesi sabah yaptığından pişman olmuştu. Ne de olsa ayının bir suçu yoktu. Hem Ces'in annesinin hep bahsettiği maddi durum yetersizliği sebebiyle zaten çok oyuncağı yoktu. Pişman olan Ces elindeki izole bantla ayıcığı yapıştırmak için çok uğraşmıştı. Önce bacaklarını, sonra sopasını, sonra topunu, en sonunda kulaklarını yapıştırmıştı. ayıcığın bu haliyle daha havalı göründüğünü düşünüyordu. Bundan sonra ona zombi ayı diyecekti. Ölüm uykusundan uyanmış bir son sayı vuruşçusuydu çünkü. Zombi ayı bilgisayarın hemen yanına oturmuş, okul sonrası maceralarının sonuncusu için bekliyordu. Jess zombi ayının bakışları altında bilgisayarı açıp Atlet Animals sitesine girdi. Jess'in bilgisayarda yalnızca 3 siteye girmesine izin vardı. Annesi o sitelere izin vermezden önce de hepsini dikkatle incelemişti. Jess'in o listeden dışarı çıkma gibi bir şansı yoktu. Bir keresinde yanlışlıkla başka bir siteye girdiğinde annesi hemen durumu anlayıp ertesi sabah hesap sormuştu. Bir televizyon programında casus yazılım diye bir şey duymuştu. Galiba annesinin birkaç casusu vardı. Jess Atlet Animals'ı çok seviyordu. Oyunlara bayılıyordu. Özellikle de beyzbolla ilgili olanlara. Ama tabii internette oyunu oynayan Jess değil, sayı vuruşçu namı diğer zombi ayıydı. Böylece Jess siteye girdiği andan itibaren artık ayısının yerine geçiyordu. Sayı vuruşçu ayı olarak siteden oradan oraya dolaşıyor, yeni arkadaşlar ediniyor, oyunlara katılıyor ve puan kazanmak için yarışıp duruyordu. Jess 1 milyonluk puanı kazanmak istiyordu ama henüz daha 7 yaşında olduğundan bazı oyunlar ona çok karmaşık geliyordu. Şu ana kadar sadece 121 puan biriktirebilmişti. Çok kötü değil diye düşünüyordu. 150 puana ulaştığında bir ödül alacaktı ve o ödülü çok istiyordu. Bu yüzden son zamanlarda okuldan geldikten sonra hep atletanimals.com'a girip beyzbol oynuyordu. Oyunda içlerinde Jess'in bugüne kadar gördüğü en iyi vuruşçulardan biri olan pembe bir kaniş köpeğin de olduğu diğer Atlet Animals oyuncularıyla birlikte bir takıma katılmak zorundaydı. Pembe bir kanişin bu oyunda başarılı olacağı konusunda şüpheleri vardı. Ama işte sonuç ortadaydı. Atlet Animals dünyası böyle bir yerdi. Bugün çoktan oynanmaya başlanmış bir oyuna denk gelmişti. Her takımın yeterli oyuncusu vardı. Ama oradaki banklara oturup değişiklik sırasında oyuna girmek için bekleyebilirdin. Oyuna girmede topladığın puanlar kıstastı. Çok puanı olan hayvanlar çok beklemeden girebiliyorlardı. Az puanı olan çaylaklar ise biraz beklemek zorunda kalıyordu. Jess her iki takımı da dikkatle inceledi. Her ikisinin de listelerinde farklı puanlarda maymunlar, köpekler, kediler, tavşanlar, iki yılan ve de bir su aygırı vardı. Bu iyiye işaretti. Büyük ihtimalle birazdan oyuncu değişikliğine gideceklerdi. Ve eğer takımı kazanacak olursa hepsi puan hanelerine 10'ar puan daha ekleyecek ve oyunda kaldıkları her 15 dakika için bir puan kazanacaklardı. 2 saat sonunda Jess 150 puanlık ödüle biraz daha yaklaşmış olacaktı. O anda ekranda bir kutucuk belirdi. Başında vurucu şapkası olan bir su aygırı Jess'e takımına katılıp katılmayacağını soruyordu. Jess'in gözleri ekranda gördüğü notla kocaman açılmıştı. Kasklı su aygırının milyonlarca puanı vardı. Sanki Atlet Animals'ın ustasıydı. Jess onunla önceden birkaç kez daha oynamıştı. Kasklı su aygırı tüm hamleleri biliyor ve hiç kaybetmiyordu. Jess bu kadar şanslı oluşuna inanamıyordu. Çabucak gelen daveti kabul etti ve ekrandaki beyzbol sahasına minik bir ayıcık figürü daha eklendi. Şu anda takım olarak sahaya çıkıyorlardı. Sayı vuruşçu ayı sahanın tam ortasındaydı. Jess fareye bir kez basarak topu yakalayabilir ve yön tuşlarını kullanıp bir kez daha fareyi tıklatarak topu istediği yere gönderebilirdi. Topu yakalamak çok zor değildi ama fırlatmak onu biraz zorluyordu. Yön tuşlarını kullanarak topu doğru yere isabet ettirmede zorlanıyordu. Ama kasklı su aygırı için elinden geleni yapacaktı. Kasklı su aygırının hatırına Jess başarılı olmaya kararlıydı. 6. ayrımın sonu. Sayfa 73.